Beşinci ayrım. Sarı taş. Ravi'nin rüyasında ona nasıl iyi ateş yakılacağını öğreten babasını gördü. Bir çiçek denizinin içinde gülümseyen annesini. Kız kardeşi Lor'u ve arkadaşı Ezra'yı. Kirmatoro'yu bile gördü. Tıpkı mağaradaki gibi ona bakıp "Senin iyi bir kalbin var delikanlı" demişti. Tüyü de görmüştü. Elindeydi. Sonra birden yok olup gitmişti. Ravi'nin ağlayarak uyandı. Nefes nefese kalmıştı ve kalbi küt küt atıyordu. Tüy bulmak için elini cebine attı ama yoktu. Battaniyeyi üzerinden kaldırdı, silkinip ayağa kalktı. "Seni geri alacağım," diye mırıldandı. Tılsımı eline aldı ve büyüsü ürpermesine neden oldu. Evet, bugün tüyü geri alacaktı. Hırsızın ayak izlerini bulması biraz zaman aldı. Uyuduğu yerin etrafında daireler çizerek yürüdü ve adamın nereye gitmiş olabileceğini düşünmeye çalıştı. Bir an için rüzgarın izleri dağıtmış olmasından korktu. Ama sonra ilk ayak izini buldu. İlerledikçe kayalar daha iri ve daha sivri hale geldiler. Yürümekten çok tırmanıyordu ve tüm dikkatini ayaklarının nereye bastığına odaklanmıştı. Ancak uzun bir süre sonra artık hiçbir izi takip etmediğini fark etti. Yolunu mu şaşırmıştı? Hırsız burada değil miydi? Yolunu kaybetmiş olmalıydı. Yüksek bir kayanın üzerine tırmandı ve kayanın arkasında yeni bir dağ göründü. Dağ boyunca dar bir patikaya uzanıyordu. Ama onu en çok etkileyen şey kayanın rengiydi. Sarı renkteydi. Ravin hayran bir şekilde ona baktı. Orada bir yerde, o dağın tepesinde sarı taş olmalıydı. Neredeyse varmıştı. Kayadan atladı ve dağ patikasından yukarı doğru koşmamak için kendini zor tuttu. Sevinç çığlıkları atabilirdi. Bugün sarı taşa ulaşacak. Bugün ateş kuşunun sihirli tüyünü onun içine yerleştirecekti. Ama önce onu geri alması gerekiyordu. Bir sonraki dönemecin ötesine aynen adamı gördü Robin. Hemen eğildi. Neyse ki adam onu görmemişti. Başka bir patikadan geliyordu. Tüy elindeydi. Hala griydi. Solmuş bir güvercin tüyü gibiydi. Derken Ravi'nin yoluna döndü. Şimdi onun 20 metre kadar ilerisindeydi. Ravi'nin saklandığı yerden onu izledim. Hareket etmeye cesaret edemiyordu. Adamın topalladığını fark etti. Başından beri mi böyleydi, yoksa yolda ayağını mı sakatlamıştı? Çok hızlı hareket edemiyordu. Ravi'nin ona yetişebilirdi. Ama tüyü nasıl geri alacağını hiç düşünmemiştim. Usulca yaklaşabilir ve tüyü adamın elinden kapabilirdim. Ya sonra? Sonuçta o yetişkin bir adamdı. Ravi'nden daha güçlüydü. Ya da sarı taşa varmasını bekler ve adamdan önce davranarak tüyü taşa kendisi koyardı. Ama bunu tam zamanında yapmak zorundaydı. Ne geç ne erken. Her halükarda adamı takip etmesi gerekiyordu. Patika artık o kadar dik değildi ama karın altında sivri sivri taşlar vardı. Ravin istediği kadar hızlı hareket edemiyordu. Yine de yavaşça yaklaştı. Adam ondan sadece birkaç metre ilerideydi. Hala Ravin'i fark etmemişti. Sonra birden durdu adam. Gözlerini önündeki bir şeye dikmişti. Onu durduran şeyi de Ravin görmüştü. Biraz ilerisinde bir plato vardı. Üzerinde büyük bir taş duruyordu. Güneş ışığında altın gibi parlıyordu. Ravin hiç bu kadar güzel bir şey görmemişti. Ravin gözlerini ondan zorlukla ayırabildi. Tılsım göğsünü acıtıyordu. Adam hızlanmıştı. Elindeki tüyü tutarak doğruca sarı taşa yönelmişti. Hayır, Ravin buna izin veremedi. Veremezdi. Daha fazla düşünmeden hızla koştu. Adama yetişip onu arkasına itti. "Ver o tüyü bana. O benim. Ateş kuşu beni seçti." Hırsız biraz sendelemiş ama düşmemişti. Hızla tüyü cebine koydu. Sinsi bakışlarını Ravin'e dikti. "Tüy artık bende, çocuk," dedi. "O benim. Açlıktan ölmek üzere olan 6 çocuğum var." "Yalan söylüyorsun," diye bağırdı Ravin. "Sen bir hırsızsın. Zengin bir kasabadan gelen pis bir hırsız. Benim oğlanı çaldın. O tüy bana ait." "Ona daha iyi bakmalıydın evlat. O senin işine yaramaz. Tüy ben buldum. Ateş kuşu beni seçti." Adam alaycı bir şekilde güldü. "Sen mi seçilmiş kişisin? Tüyü senden almak çok kolaydı. Geri almak için savaşmadım bile. O zaman muhtemelen buna layık da değilsin. Ne dersin?" Ravin bir hamle yaparak adamın tüy koyduğu cebine uzandı. Ama adam ondan çok daha güçlüydü. İki eliyle Ravin'in yakasından yakaladı ve hırladı. "Sarı taşı orada ve tüyü ona ben götüreceğim. Çocuklarım tekrar iyi beslenecekler. Evine geri dön." Ve onu o kadar sert etti ki Ravin'in sırtı üstü yere düştü. Ama hızlı bir şekilde ayağa kalktı ve adamın peşinden koştu. "Sen zengin bir şehirden geliyorsun," diye bağırdı. "Tüye ihtiyacın yok. Ne kadar çok paranız ve güzel şeyleriniz olduğunu gördüm." Adam arkasını döndü. "Vendel'de herkes zengin değil. Ama senin benden daha çok paran yok mu? Onu alıp köyüne dön. Yoksa hepsini harcadın mı? Zavi'nin boynunu büktü. Adam haklıydı. Bütün parasını harcamıştı. Ve bundan pişmanlık duyuyordu. Üstelik o olay Ezra ile olan arkadaşlığına mal olmuştu. Hırsızlık yaptın. Tüy bana ait diye tekrarladı usulca. Adam ona baktı. Hırsızlık ya da değil. Çocuklarımın yakında yeniden doyacaklar. Benim kadar fakir olunca yiyeceğin nereden geldiği önemli değildir. Ravian inanmayarak başını salladı. Bu adam neden bahsediyordu? Oysa onun köyünde insanlar ne kadar yoksul olurlarsa olsunlar, hiç kimse hırsızlık yapmazdı. Bu doğru değil dedi. Ama adam onu duymadı bile. Aksayan ayağıyla topallayıp koşarak taşa doğru ilerlemeye devam etti. Gözlerinin önünde parıl parıl parlayan sarı taşa Ravin hareketsiz durdu ve tüye dehşet içinde baktı. Artık gri değil siyahtı. Renkler yok olmuştu. Sanki tüy onları yutmuş gibiydi. Bu hiç iyi değildi. Adam ona doğru seslendi. Neden orada hala duruyorsun? Yoksa vaz mı geçiyorsun? Sonra tekrar sarı taşa doğru koşmayı sürdürdü. Yapma diye bağırdı Ravin. Eğer adam tüyü sarı taşa yerleştirirse korkunç bir şey olacaktı. Bunu hissediyordu. Adama doğru koştu. Kayıp düştü. Ayağa kalktı ve devam etti. Yapma. Sesi korkuyla çınladı. Tüy büyülü. Sana ait değil. Birden Ravin daha fazla ilerleyemedi. Sanki görünmez bir duvar onu engelliyordu. Tüy ve tılsım. Adam sarı taşın tam yanında durdu. Elindeki siyah tüyü Ravin'e doğru salladı. Eğer onu istiyorsan gel de al. Yüksek sesle güldü. Ama çok geç kaldın. Tüy tam sarı taşın üzerine tuttu. Yapma diye bağırdı Ravin tekrar. Eliyle tılsımı kavradı. Kalbi küt küt atıyordu. Neler olacağını görmek istemiyordu ama izlemeye de devam etti. Adam yüzüne kocaman bir sırıtışla tüyü indirdi. Tüy sarı taşa değdiği anda daha sallanmaya başladı. Ravin bacaklarının üzerinde sendeledi. Yine çığ düştüğünü sandı. Birden sarı taştan ateş topları fırlamaya başladı. Adam haykırdı. Artık sırıtmıyordu. Yüzü korkuyla buruşmuştu. Ravin çığlık bile atamadı. Gördüğü şey aynı anda hem korkunç hem de çok güzeldi. Sarı taştan mavi mor ve turuncu ışık huzmeleri yükseldi. Adam sanki yanıyor gibiydi. Alev denizinde karanlık bir figürdü artık. Ravian hiçbir şey yapamadı. Işık parlamaları ve ateş topları az sonra kayboldu ve ortalık sessizleşti. Ölüm sessizliği. Sarı taş yine karların ortasında eski altın rengini almış öylece duruyordu. Ama şimdi önünde yerde yatan ve acı içinde inleyen bir adam vardı. Yanında da tüy. Tüyün altın sarısı ve gümüş renklerde parlamasının nedenini anlayamadı Ravin. Bir eliyle hala tılsımını tutarak ileri doğru adım attı. Bacakları titriyordu. Yavaşça yürümeye devam etti. Sanki görünmez duvar ortadan kaybolmuştu. Yaklaşırken adamın sesini duydu. Yardım et! Ravin ona baktı ama yaralı gibi gözükmüyordu. Hiçbir yerinde yara izi yoktu. Karın üstünde hareketsiz yatıyordu ve yardım et diye inliyordu. Ravin tüye yaklaştı. Onu almak konusunda tereddüt ediyordu. Ya adamın başına gelenler ona da olursa? Al onu diye fısıldadı adam. O senin. Ravin hareket etmedi. Sarı taşa baktı. Üstünde fosil gibi bir tüy izi vardı. Ateş kuşunun sihirli tüyü bu ize tıpatıp uyuyordu. Ama Ravin bir türlü tüye dokunmaya cesaret edemedi. Al onu diye fısıldadı adam tekrar. O sadece senin için. Bana ait değil. Tüy bunu açıkça gösterdi. Hadi. Buraya ne yapmaya geldiysen onu yap. Yerdeki tüy adamın eline çok yakındı. Eğer Ravin almak için uzanırsa adam onun elini kavrayabilir. Belki de yaralı numarası yapıyordu. Tüy öncekinden daha da güzel parlıyordu. Ravin eğildi ve onu aldı. Anında tüm vücuduna bir akımın yayıldığını hissetti. İşte çok yakındı. Bir daha açlık çekmek zorunda kalmayacaklardı. Kız kardeşi iyileşecekti. Derken o mutlu hissi kayboldu. Babası onu bir daha asla göremeyecekti. Elinde kalan tek şey anılarıydı. Babasının ona öğrettiği şeylerin, birlikte yaptıkları şeylerin anıları. Ona anlattığı heyecan verici hikayeler. Babasının ona kazandırdığı, güçlü olduğu, istediği her şeyi yapabileceği hissi. Ve şimdi o burada dağların tepesinde ateş kuşunun büyülü tüyünü sarı taşa yerleştirmek üzereydi. Babası olsa onunla gurur duyardı. Ravion'un içinden sıcak bir his geçti. Taşa doğru döndü. Elleri titriyordu. Tüy neredeyse kendi kendine sarı taştaki ize doğru hareket etti. Durdurmak istese bile artık bunu yapamazdı. Ravion birden babasını yanında hissetti. Tüy taşa dokundu. Tam olarak yerine oturdu. İçinden parlak bir ışık yayıldı ve Raven irkildi. Ama bu az önce gördüğü ışık patlamaları gibi değildi. Birkaç saniye sürdü. Sonra tüy kayboldu. Sarı taşın üzerindeki iz parladı. Raven sanki büyüyü yakalamak ister gibi ellerini taşın üzerinde gezdirdi. Parıltı sanki tüm vücuduna yayıldı. Dağ, gökyüzü, kayalar, kuşlar hepsi altın bir ışıltıyla bürünmüş gibiydi. Ravin daha önce kendini hiç bu kadar güçlü hissetmemişti. Yanında duran babasının hayali o anda kayboldu. Güle güle baba dedi Ravin. Her şey için teşekkür ederim. Sonra sarı taşın üzerinde tüyün kaybolduğu yere parmaklarıyla dokundu. Bu tüy ve ondan önceki tüm tüyler, Crippin, Wilson, Nilton ve hatta daha da eskilerin getirdiği tüyler birden boynundaki tılsımı hatırladı. Onu eline aldı. Tılsım da parlıyordu. Şimdi kendinden bir şey eklemek için tılsımı açması gerekiyordu. 100 yıl sonra bu yolculuğa çıkacak kişi için, o kişinin yolculuğunu başarmasına devam etmek, yardım etmek için. Ravin tılsımı sarı taşın üzerine yerleştirdi ve iplerini çözdü. Tılsım açılınca içinden bazı nesneler çıktı. Düz, parlak bir taş, bir hayvanın dişi, bir iğne. Kendinden ne ekleyeceğini düşünmesine gerek yoktu. Cebinden gümüş sikkeyi çıkardı ve oraya koydu. Paranın cazibesine karşı dedi. Deri parçasının iki kenarını bir araya getirdi ve ipi minik deliklerden geçirerek çepeçevre sıkıştırdı. Tılsım bir kez daha kapandı. Onu sarı taşın üzerinde bıraktı. Artık ona ihtiyacı yoktu. Gitmek için döndüğünde adamı gördü. Artık yerde inleyerek yatmıyordu. Ayakta durmuş Ravine bakıyordu. Seninle Vendel'e gelebilir miyim diye sordu adam. Birlikte seyahat etmek yalnız olmaktan iyidir. Ravine onun artık eskisi kadar uğursuz görünmediğini fark etti. Ama hayır anlamında başını salladı. Yalnız olmak istiyordu. Düşünceleriyle, duygularıyla yalnız kalmak. Evdekiler dışında kimseyle paylaşmak istemediği o dolu, zengin duygularıyla. Hayır, yalnız seyahat etmeyi tercih ederim dedi. Adam başıyla onayladı. Sırt çantasını aldı ve Ravine uzandı. Bu da senin için. Senin. İçinde hala biraz yiyecek var. Ravine çantayı aldı ama omzuna atmadan önce bir şey hatırladı. Elinde kalan tek gümüş sikke. Onu çantasından çıkardı ve adama uzattı. Adam tereddüt etti. Ravin, al bunu dedi. Ciddi misin diye sordu adam. Zaten işime yaramayacak ama senin buna ihtiyacın var. Adam parayı aldı ve ona minnetle baktı. Ravin onun bir şey söylemesini beklemeden sırt çantasını omzuna astı ve evine doğru yürümeye başladı. İnancın gücü. Kürekler suda şapırdadı. Ravin kayıkta Ezra'nın yanına oturdu. Her ikisinin de elinde bir kürek vardı. Ravin Ezra'ya uğramak konusunda tereddüt etmişti. Ona yaptıklarından sonra Ezra'nın onu görüp görmek istemediğini bilmiyordu. Ama Ezra gerçek bir dosttu. Ravin'i tekrar gördüğü için mutluydu. Şimdi birlikte gölün diğer tarafına, Ravin'in eve dönüş yolculuğuna devam edebileceği yere doğru kürek çekiyorlardı. Beni karşıya geçirmen çok nazik bir davranış dedi Ravin. Aksi takdirde gölün etrafından dolaşmak zorunda kalırdın ve bu günlerce sürerdi. Bir saat içinde orada olacağız ve sonra köyüne bir günlük yürüyüşle varırsın sanırım. Değil mi? Seni özlemiş olmalılar dedi Ezra. Ravin bulutları yansıtan suyun pürüzsüz yüzeyine baktı. Neredeyse eve dönmüştü. Daha düne kadar evdekilere başından geçenleri anlatmak ve ateş kuşunun büyülü tüyünün getireceği refah ve mutluluğa dair herhangi bir işaret olup olmadığını görmek için sabırsızlanırken artık hisleri değişmişti. İçinde tuhaf bir endişe vardı. Belki de öldüğünü düşünüyorlardı. Belki de köye refah ve mutluluk gelmeyecekti. Ve ateş kuşu efsanesinin sadece bir peri masalı olduğu ortaya çıkacaktı. Hayır, bu doğru olamazdı. Dönüş yolu boyunca bunu kendisi de fark etmişti. Ne zaman bir zorlukla karşılaşsa işleri kolaylaştıracak bir şey oluyordu. Bunlar tesadüf olamazdı. Pişman olduğu tek şey dönüşte Wendel'e uğramamış olmasıydı. Ama belki de böylesi daha hayırlıydı. Kürek çekmeyi unutma. Ezra onu dürttü. Ravin küreğe asıldı. Ezra'nın bu kadar uzakta yaşaması üzücüydü. O gerçekten de iyi bir arkadaştı. Wendel de seni hayal kırıklığına uğrattım. Değil mi? Ezra'ya bakmaya cesaret edemedi. Para gözümü kör etmişti. Artık bunu düşünme dedi Ezra. Bir süre daha birlikte seyahat edemediğimiz için üzülmüştüm. Sözünü tutmadığına. Ama önemli bir görevin olduğunu da farkındaydım. Ezra gülümsedi. Korkma, o konuda kimseye bir şey söylemedim. Tüyün bende olduğunu biliyor muydun? Nasıl yani? Diye sordu Ezra. Sihirli tüy mü? Ateş kuşunun sihirli tüyü sende miydi? Kürek çekmeye bıraktı. Hayır, bunu bilmiyordum. Özel bir şeylerin peşinde olduğunu biliyordum. Çünkü kış ortasında dağlara çıkman gerekiyordu. Ama bunu hiç düşünmemiştim. Bir süre sessiz kaldılar. Sonra Ezra, demek ben Sarıtaş'a giden kişiye yardım ettim, dedi. Gözleri parıldıyordu. Ravin ne diyeceğini bilemedi. Ezra ona bir kahramanmış gibi bakıyordu. Ama o sadece Ravin'di. Ama öte yandan belki de gerçekten bir kahramandı. Bu iyi haber diye haykırdı Ezra. O zaman köyünüz artık o kadar fakir olmayacak. Artık eski yıpranmış kıyafetlerle dolaşmak zorunda kalmayacaksın sen. Umarım öyle olur dedi Ravin. Dağlarda gerçekten de sarı bir taş var mıydı ve efsanede anlatıldığı gibi tüyü ona mı götürdün? Ravin bir an tereddüt etti. Ezra'ya her şeyi anlatmasında bir sakınca var mıydı? Aslında ona çok şeye borçluydu. Bu yüzden arkadaşına parlak ışıklardan, yol boyu renk değiştiren tüyden ve bütün o olağanüstü olaylardan bahsetti. Doğru kelimeleri bulamasa da Ezra'nın onu anladığını hissediyordu. O zaman efsanede anlatılanlar gerçek dedi Ezra. Yoksa bu olaylara tanık olmazdın. Geldik işte. Ezra suya atladı ve tekneyi karaya çekmek için kıyıya doğru yürüdü. Biraz sonra kıyıda karşı karşıya duruyorlardı. İyi yolculuklar, dedi Ezra sıcak bir sesle. Belki tekrar karşılaşırız. Bunu çok isterim. Hemen geri mi dönüyorsun? Ravian'ın sesinde hayal kırıklığı vardı. Ezra'nın da onunla geleceğini, yeni arkadaşını annesi ve kız kardeşiyle tanıştırabileceğini düşünmüştü. Evet, gidiyorum. Senin evde anlatacak bir sürü hikayem var ve geri dönmene çok sevinecekler. Ben sadece kalabalık etmiş olurum. Birbirlerine sıkıca sarıldılar. Tanıdık ormanda yürümek garipti. Ravian evinde gibi hissettiriyordu. Ama aynı zamanda farklıydı da. Aynı ağaçlar, hatırladığı aynı sesler. Ama yine de belki de bunun buradaki ışıkla bir ilgisi vardı. Uzun zamandır uzaklardaydı ve pek çok yer görmüş, farklı ormanlarda dolaşmıştı. Bu yüzden buradaki ışığı unutmuş olabilirdi. Karda kaybolmuştu. Zemin neredeyse kuruydu ve Ravin hızla yürüyebiliyordu. Uzaktan köyünü görünce yavaşladı. Acaba nasıldılar? Ezra'nın dediği gibi onu özlemişler miydi? Belki de hiçbir şey söylemeden gittiği için çok kızgındılar. Ormanın kenarında durdu. Bir ev görmüştü. Kendi evi. Birisi çatıda oturmuş bir şeyler söylüyordu. Sesler, kahkahalar duydu. Tanıdık geliyordu. Ama aynı zamanda yabancıydı da. Fazla kaygısız bir kahkahaydı. Birden sesi tanıdı. Annesi. Bu annesi. Ve gülüyordu. Her şeye rağmen efsane doğru olabilir miydi? Elleri titredi. Yutkundu. Neredeyse evine varmıştım. Ama bıraktığı ev değildi bu. Farklı, yeni bir evdi. Çok daha güzeldi. Yine annesinin kahkahasını duydu ve eve doğru koştu. İşte annesi tam olarak karşısında duruyordu. Ravin, sen misin? Ravin gülümsedi. Annesinin de gözleri parlıyordu. Ravin, oğlum. Kadın kollarını açtı ve oğluna sıkıca sarıldı. Ardından durup ona baktı. Nasıl da değişmişsin dedi. Yani bir an için karşında babanı gördüğümü zannettim. Ravian tek kelime edemedi. Lor, anne diye bağırarak evden dışarı koştu. Ravian'ı görünce durdu. Yüzünde geniş bir gülümseme belirdi. Ravian onu kucaklayıp havaya kaldırdı. Yanakları artık solgun değildi. Pembeleşmişti. Gözleri sağlıklı parıldıyordu. Ravin güldü ve daha iyisin dedi. Kız başını salladı ve Ravin onu yere bırakınca zıplayarak uzaklaştı. Ravin gözlerine inanamıyordu. Annesi çok huzurlu ve mutlu görünüyordu. Kız kardeşi iyileşmişti. Omzunda bir el hissetti. Demek maceracı evlat geri döndü. Ravin dönüp baktı. Karşısında Mirdan duruyordu. Amcasına sıkıca sarıldı. Bütün bunlar da ne? Diye sordu Ravin. Etrafını işaret etti. Bütün köy farklıydı. Daha neşeli, daha kaygısız. İnsanlar çalışıyordu. Çekiç tıkırtıları, doğrama sesleri duyuluyordu. Kendi evlerinin çatısı da tamir ediliyordu. Evet, buradaki insanlar zaten her zaman çok çalışırlardı ama bu ayrıldığı zamankinden çok daha farklıydı. Çalışma seslerine neşeli sohbetler ve kahkaha sesleri eşlik ediyordu. Benimle gel, dedi annesi. Elini tutup onu köyün içine doğru çekti. Ravin geri döndü, diye bağırdı. Her yönden insanlar koşarak geldiler. Ona baktılar, sarıldılar, nerede olduğunu sordular. Çok değiştiğini söylediler. Köyün ortasında yaşlı bir ağacın yanında duruyorlardı. Etrafta ahşap tezgahları, çömlek çarkları, bir takım aletler vardı. Bazı adamlar bir şey inşa ediyordu. Büyük bir fırındı sanki. Köyün yarısı Ravi'nin etrafında toplanmıştı. Ona sürekli sorular soruyorlardı. Neredeydin? Bunca zamandır ne yapıyordun? Neden öyle aniden gittin? Ravi'nin de değişen köy ve insanlarla ilgili soracak çok sorusu vardı. Güldü. Her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Burasıyla gittiğim yerin. Evet, kış ortasında öğleden sonra bütüyü buldum. Diyerek söze başladı. Ve onlara bütün hikayeyi anlattı. Göldeki kar fırtınasında babasını gördüğünü, Ezra ve ailesini, Wendell'i, horoz dövüşünü, kazandığı parayı, handaki duvardan akan sıcak suyu, Ezra'yı nasıl hayal kırıklığına uğrattığını, hatta tüy çalan adamdan da bahsetti. Hiçbir ayrıntıya atlamadı. Ve köydeki genç yaşta herkes sessizce onun maceralarını dinledi. Annesi ona gururla bakıyordu. Myrdan, sihirli tüy ve efsane hakkında neden o kadar çok soru sorduğunu şimdi anlıyorum, dedi gülümseyerek. Ravi'nin diğerlerinin söylediği çoğu şeyi duymadı. Ancak sık sık kahraman sözcüğü kulağına çalınıyordu. Peki burada neler oldu? Ravi'nin çok merak ediyordu. Sanırım tüy yüzünden, dedi Mirdin. O zaman nedenini anlamamıştım ama şimdi mesele anlaşıldı. Gülümsedi ve Ravi'ne her şeyi anlatmaya başladı. Sen gittikten birkaç hafta sonra toprakta kalın bir kil tabakası keşfettik. Derinde olduğu için daha önce fark etmemiştik. Ekinlerimizi mahveden şeyin o olduğunu anladık. Ama çok fazlaydı. Onu topraktan kazımak neredeyse imkansızdı. Çaresizlik içindeydik. Ta ki bazı çocuklar oturup çamurda oynamaya başlayana kadar. Buradaki kilin çok özel bir yapısı olduğunu öğrendik. Onu çanak çömlek yapımında kullanabileceğimizi düşündük. Birkaç parça eşya yapıp kasaba pazarında sattık. Öyle çok talep oldu ki bir fırın inşa etmemiz gerekti. Fırın, meydanda inşa ettikleri şey oydu demek. Böylece ürettiğimiz çanak çömleği pazarda takas ederek ihtiyacımız olan şeyleri alabiliriz. Benim daha iyi bir fikrim var, dedi Rabin. Vendel'de dağların eteğindeki kasaba güzel ve süslü şeyleri seven insanlar var. Onları orada satabilirsiniz. O zaman paramız da olur. Bu inanılmazdı. Ateş kuşu efsanesi doğruydu. Köye refah ve zenginlik getirebilecek bir kaynak oluşmuştu. Ve Ravian, Wendell'le ticaret yapılacaksa, Brass'tan düzenli olarak geçmeleri gerektiğini düşündü. O zaman Ezra'yı sık sık görebilecekti. Buna inanamıyorum, dedi mutlulukla. Fırın, çömlekler, iyileşen hastalar, peki yatarlılar, diye sordu. Ne yiyeceğiz? Hiç yiyecek var mı? Onları taşıdık, dedi Myrdan. Köyün güney tarafında toprak çok daha verimli. Dur, sana henüz geyiklerden de bahsetmedik. Myrdan sırıttı. Senin gittiğin gün ben ava yalnız çıktım. Ama o hayvanı vurmayı başaramadım. Onu takip ettim ve beni evcil geyiklerin yaşadığı bir vadiye götürdü. Artık köyümüzde geyik çiftlikleri de kurulacak. Ravin hiçbir şey söylemedi. Ne diyebilirdi ki? Hissettiklerini anlatmak için kelimeler kifayetsiz kalıyordu. O sırada diğerlerinden biraz uzakta elindeki eğri büğrü asaya yaslanmış, kalabalığı sessizce izleyen yaşlı kadını gördü Ravin. Metazarissa. Göz göze geldiler. Kadın ona başıyla selam verdi ve Ravin de aynı şekilde karşılık verdi. O anda vücudunda bir karıncalanma hissetti. Sanki tüy hala onlaydı. Kim bilebilir ki? Sadece gördüğüme inanırım. Demek saçmaydı. Bir şey görüyorsan zaten onu bilirdin. Ama inanmak özel bir duyguydu ve insan ancak inanarak bir kahraman olabiliyordu. 5. ayrımın sonu.